Merhaba, bugün Doçent Doktor Doğan Çetinkaya ile birlikteyiz. Cumhuriyet'in 100. yılında işçi sınıfının mücadelelerine biraz bakacağız. Tabii ki çok geniş bir başlık elbette ama biz biraz hem kırılma noktalarına bakalım, hem biraz meselenin başına dönelim, hem de bugün geldiğimiz yere bakalım istiyoruz.
Çok güzel.
Yani bir özet şeklinde aslında elbette konuşacağız kısıtlı zamanımızda. Ama önce şöyle sormak isterim ben. Yani işçi sınıfı mücadelesi diyoruz. İşte Cumhuriyet'in 100. yılında işçi sınıfı mücadelesi başlığı koyuyoruz. Çünkü bir dert var. Bu dert neden önemli? Yani Cumhuriyet tarihinde işçi sınıfı mücadelesini konuşmak sizce neden önemli?
Her şeyden önce geleneğe bir gönderme yaptığımız için önemli. Neden? Çünkü biz bugün köksüz, nevzuhur bir hadiseden, olgudan bahsetmiyoruz. İşçi sınıfı mücadelesi, işçi sınıfının tarihsel olarak ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren gelişen, kurumsallaşan ve bir gelenek teşkil eden, bundan dolayı da başka bir dünya alternatifini vücuda getiren bir geleneği temsil ettiği için ve bu geleneğin bugüne kadar biriktirdikleri, bugüne kadar bize söyledikleri, oluşturdukları alternatifler, tartışmalar bizim geleceğe dair tartışmalarımız için çok ciddi bir referans noktası oluyor. Çünkü tarihte kırılma noktaları ve kopuşlar olduğu kadar süreklilikler ve birikimler de bizim ayağımızı bastığımız zeminleri teşkil etmesi açısından önem arz ediyor. Bundan dolayı işçi sınıfı mücadelelerinde en çok duyduğumuz sloganlardan bir tanesi de Rosa Luxemburg'un da altını çizdiği gibi önderler olarak vardık, varız, var olacağız. Yani bu geçmiş, aktüel zaman ve geleceğe dair bir bütünlüğü teşkil ettiği için geleceğe dair iddianın kökenleri elbette ki her zaman tarihin kendi içerisinde, geçmişte de bulunduğu için biraz bunun üzerine düşünüyoruz, söylüyoruz, araştırıyoruz.
Evet, üretim insanlık var olduğundan beri süren bir kavga olduğu için çok böyle doğrudan Cumhuriyet'le ilişkilendirmiyoruz elbette. Özellikle sizin yakın çalışmalarınız var Osmanlı'daki işçi sınıfı mücadelelerine ilişkin. Onları da takip ediyoruz. Eminim izleyenler de takip ediyordur. Biraz şöyle bize ilk yıllara girmeden önce son yıllardan ele alarak ilk yıllara taşınan mücadelelerden biraz bahseder misiniz? Yani Cumhuriyet evet bir rejim yıkılıyor, yeni bir rejim kuruluyor. Ama işte geceden sabaha olmadığına göre o zaman hali hazırda o dönemde süren mücadele var mıydı?
Evet. Şimdi işçi sınıfı bildiğimiz gibi kapitalizmin ortaya çıkmasıyla birlikte üretenlerin üretim araçlarından kopması ve emek güçlerini piyasada meta olarak satmaya başlamalarıyla yani çalışmak zorunda kalmalarıyla birlikte bir proleterleşme, işçileşme süreci yaşanıyor. Aslında hadisenin özü de bu süreçtir. Yani üretenler, çalışanlar üretim araçlarından kopmalarıyla itibaren bir proleterleşme sürecine girerler ve bunu da biz aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşıyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda işçi sınıfı mücadeleleri ve tarihi üzerine konuşuyorsak aslında kırılma noktası Osmanlı tarihi içerisinde gerçekleşiyor. Yani 17. 18. yüzyıldan itibaren piyasa ekonomisinin, meta ekonomisinin ve kapitalizmin genel anlamda gelişmesiyle birlikte bir modern işçi sınıfının da ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Nerede çıkıyor? Tarımda çıkıyor, kent ekonomisinde çıkıyor, loncaların içerisinde, zanaatkarların arasında ve o yavaş yavaş oluşmakta olan sanayinin içerisinde işçi sınıfı ortaya çıkıyor ve proleterleşme dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın ilk gördüğümüz hadise direniştir. Yani buna bir karşı çıkmak. Yani insanlar işçileşme sürecine, proleterleşme sürecine ilk aşamasından itibaren karşı çıkmaya başlarlar. Bundan dolayı işçi sınıfı tarihi aynı zamanda bir direniş ve mücadele tarihi ola gelir. Tabii bu insiyaki kendiliğinden oluşan direnişler, ayaklanmalar, baş kaldırılar, karşı çıkışlar yavaş yavaş tarihin belli bir aşamasında örgütlü bir hal alırlar ve bundan dolayı gerek loncalar çerçevesinde olsun, gerek modern sendikal hareket içerisinde olsun, gerek siyasal hareketler içerisinde olsun, işçi sınıfı hareketlerinin örgütlü bir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz dünyanın hemen hemen her yerinde. 19. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle 1870'lerdeki büyük dünyadaki buhranla birlikte modern anlamda bildiğimiz grev hareketlerinin ve sendikal örgütlenmelerin siyasallaşmanın ortaya çıktığını görüyoruz. 1870'lerden 1923'e gelene kadar yaklaşık işte 50 sene içerisinde bu hareketlerin imparatorluğun dört bir yanına da kitleselleştiğini, geliştiğini görüyoruz. Tabii 1923'ten önce ikinci meşrutiyet dönemi aynı zamanda sosyalizm, sendikal mücadele yılları olmasının yanında aynı zamanda milliyetçilikler çağı olması dolayısıyla bir etnik boğazlaşma dönemi de oluyor. Bundan dolayı yaşanan etnik temizlikler, soykırım süreçlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nda ortaya çıkmış işçi hareketleri de çok ciddi anlamda bedel ödüyor. İşçi sınıfını oluşturan çeşitli Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan ülkelerde nüfusun belli kesimleri, işte Anadolu'da Ermeniler, Rumlar olduğu gibi, Balkanlar'da Müslümanlar, Türkler olduğu gibi yerlerinden ediliniyor ve işçi sınıfı hareketleri, ortaya çıkan siyasallaşma hareketleri bir şekliyle çok ciddi anlamda darbe
parçalanmış oluyor. Zaten
parçalanmış yani. Oluyor, evet.
Yani Cumhuriyet ilan edilecek artık. Tabii büyük bir savaş hali, bununla beraber büyük bir yokluk, yoksulluk hali. O dönemde hem üretim nasıldı, işçi sınıfının ya da emekçilerin toplamında hali nasıldı? Hı hı.
Ya 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı zaten biliyorsunuz ya imparatorluklar çağı diyoruz ya da emperyalizm çağı diyoruz. Yani tekelci kapitalizmin bu aşamasında çok büyük yıkım getiriyor kapitalizm ve liberalizm dünyaya. Ne oluyor bu? İşte dünya savaşları olacak. Büyük iktisadi buhranlar 1870'te olacak. 1929 büyük buhranı. Etnik temizlikler dediğim gibi. Çok ciddi bir iktisadi insani bir yıkımla sonuçlanıyor bu süreç. Bu sürecin içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'nda gerek tarımda gerek yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan sanayide, kent ekonomisinde çok farklı sektörlerde proleterleşme sürecinin ortaya çıkmaya başlıyoruz. Yani bugün sektör olarak aklınıza ne geliyorsa hemen hemen bunların tamamı Osmanlı İmparatorluğu'nda da vardı. Tabii çok büyük ölçekte sanayi plantasyonları çok fazla ortaya çıkmıyor. Bir takım küçük Avrupa'da yerlerde gördüğümüz gibi. Çünkü Avrupa'da da esas 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında aslında küçük üretim. Yani küçük sanayi, atölyelere dayanan bir üretim, tarımsal ekonomiye dayanan bir üretim ve yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan beyaz yakalılar. Yani bir yanda bir zanaat ekonomisi var, küçük üreticilik var. Bir yanda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan sanayi devriminin sonuçları itibariyle ortaya çıkmaya başlayan fabrikalar var, manifaktür üretim var. Tarımda çok ciddi anlamda bir işçileşme süreci var tarım ekonomisi içerisinde. Bundan dolayı kırda ve kentte yani camdan, matbaacılığa, eğlence sektöründen, kiremit, tuğla, inşaat sanayine, işte marangoz, dülgerler, dericilik, aklınıza hangi sektör gelirse gelsin bunların hemen hemen tamamında çok ciddi bir işçi sınıfı nüfusunun ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz 19. yüzyılın sonunda ve burada çalışan işçiler de gerek loncalar çerçevesinde gerek kurdukları modern sendikal örgütlenmeler çerçevesinde bir araya geliyorlar ve ciddi bir toplumsal hareket yaratıyorlar. Dünyanın hemen hemen her yerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da ve bunlar belli bir aşamadan sonra özellikle 2. Meşrutiyet yıllarında 1908 devriminden sonra ciddi anlamda siyasallaşıyorlar. Kitlesel siyasal partiler kuruyorlar. 1923'e gelindiğinde bir yandan savaşın ortaya çıkarttığı, iktisadi buhranların, krizlerin ortaya çıkarttığı muazzam bir yıkım var. Diğer yandan da bu zamana gelinirken bu yıkıma karşı mücadele etmekte olan çok ciddi bir sendikal ve sosyalist siyasal mücadele birikimi var. 1923 aslında Cumhuriyet kurulurken arkasında böyle bir bakiyeye sahip.
Zaten nüfusun yarısı neredeyse belki de savaşıyor yani. Evet, geri yani, kalanlar üretimde o zaman.
Evet yani savaş sırasında da gerek Rusya'da olduğu gibi nasıl 1917 Birinci Dünya Savaşı yılında patlak veriyorsa ve Birinci Dünya Savaşı'ndaki savaşla birlikte aynı zamanda kitlesel grevler de yükseliyorsa Osmanlı İmparatorluğu'nda da elbette ki savaşmak için çok ciddi bir kaynağa ihtiyacınız var. Hem insan kaynağı aynı zamanda ciddi bir ekonomik arka plana ihtiyacınız var ki o seferberliği sürdürebilirsiniz. Hem insanları doyurmak anlamında hem de o askeri mobilizasyonun bir şekilde finanse edebilmek için. Bundan dolayı ekonomi aslında savaş ekonomisine endekslense de bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı milli mücadele yıllarında çokça dinleyenler vesaire biraz aşinadırlar. İşte en önemli sektörlerden bir tanesi işçilerin mücadele verdiği imalat-ı harbi işçiler oluyor. Hem örgütlü bir mücadele veriyorlar. Hem de savaş ekonomisi içerisinde önemli bir iktisadi yere denk geldi. Şimdi sermaye birikimi tabii savaşla birlikte durmadığı için çok ciddi anlamda savaş ekonomisi çerçevesinde çok büyük bir muazzam bir sermaye birikimi ortaya çıktığı için Birinci Dünya Savaşı'nda aynı zamanda bankalar, yeni bankalar açılıyor. Çok ciddi anlamda bir milli iktisat çerçevesinde yeni şirketler kuruluyor. Çünkü sadece işçi sınıfı içerisinde farklı cemaatlerden unsurlar yok. Sermaye sınıfı içerisinde de kendi milliyetçilikleri çerçevesinde örgütlenmiş kesimler de var. Burada yapılan yatırımlarla birlikte çok ciddi bir iktisadi üretim var elbette ki hem kent ekonomisinde hem de tarımda. Taşımacılıktan dediğim gibi matbaacılığa kadar hemen hemen her sektörde. Bunlarda buralarda çalışan, işçileşen kitleler savaşın getirdiği yıkım dolayısıyla belki onun öncesindeki kadar hani sendikal mücadele, işçi grevlilikleri, yürüyüşler vesaire yapamasalar da varlıklarını sürdürüyorlar ki 1920'lerde biz bunların sonuçlarını bir cumhuriyet ilan edildikten sonra hemen sonra da görmeye devam edeceğiz.
Cumhuriyet'in ilanından sonra tabii ki yeni bir rejim ve yeni bir ülke inşa etmek gerekiyor diyerek pek fazla teşvik verildiğini, işte fabrikalar kurulduğunu vesaire bunları böylece biliyoruz. Biraz oradaki o gelişmeler nasıl etkiledi sınıfın gidişatını?
1923'ten sonra aslında devam eden çok ciddi anlamda da bir sürekli var. Cumhuriyet siyasal rejim anlamında önemli bir kırılma, önemli bir değişim. Ama onun arkasında tabii yine bir bakiye var. İkinci Meşrutiyet'ten beri gelişen siyasal anlayışlar, milli iktisat anlayışı ekonomik alanda. Bunlar 1920'ler boyunca da kendisini bir şekliyle devam ettiriyor. 1920'li yıllarda savaşın ertesinde tabii hızlı bir inşa, yani Cumhuriyet siyasi olarak kendisini inşa ederken iktisadi anlamda da, altyapısal anlamda da savaşın getirdiği yıkımın ardından yeniden bir inşa sürecine giriyor. Bu süreçte demin dediğiniz gibi teşvik sanayi kanunlarında olduğu gibi özellikle teşvik yoluyla Türkiye'deki burjuvazinin, sanayi ticaret burjuvazisinin önü bir şekilde açılmaya çalışılıyor. Sermaye birikiminin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılıyor. Özellikle 1929 büyük buhrana kadar. Bundan dolayı kent merkezlerinde olsun farklı sektörlerde çok ciddi anlamda bir iktisadi büyümeyle karşı karşıyayız, gelişmeyle karşı karşıyayız ve burada da çeşitli sektörlerde yine azımsanmayacak bir işçi hareketliliğinde ortaya çıktığını görüyoruz. Demir yolları grevleri oluyor, filvaki bunlar yabancı sahibi, yabancı firmalar olan sektörlerde de oluyor. Ulusal sahipliğe sahip sektörlerde de 1920'lerde çeşitli biçimlerde işçi hareketlilikleri ortaya. Demir yolu grevleri olduğu gibi mesela arabacılar grevinde olduğu gibi kentte tramvay işçilerinde olduğu gibi çok farklı sektörlerde işçi örgütlenmelerinin ve hareketliliklerinin kendi öncesindeki 1923 öncesindeki bakiyeyi de birikimi de esas alarak bir devamlılık çerçevesinde tabii ki de gayrimüslim nüfusun ortadan kaldırıldığını da unutmadan geliştiklerini görüyoruz 1920'ler boyunca. 1929 buhranından sonra bir başka önemli alan açılacak çünkü devlet özellikle sanayi alanındaki yatırımlarla kamu iktisadi teşekkülleri olarak bildiğimiz büyük yatırımlara girişecek. Yani dokuma sanayinde, demir çelik sanayinde, şeker sanayinde, kağıt sanayinde, cam sanayinde çok önemli yatırımlar gerçekleşecek. Bu büyük fabrikalarda büyük ölçekli yatırımların sonucunda sanayi alanında önemli bir işçi sınıfı nüfusu ortaya çıkacak. Bu ortaya çıkan yeni fabrikalarda. Bundan dolayı işçi sınıfı içerisinde hem örgütlü mücadelesinde hem gösterdikleri direnişlerde sektörler arasında ciddi anlamda farklılaşmaların da ortaya çıktığını göreceğiz. Yani bu özellikle kamu girişimciliği sonucunda devletin yaptığı yatırımlar sonucu ortaya çıkan fabrikalardaki işçiler 1950'li yıllardan itibaren Türk İş 52'de kurulacak. Devletin cevaz verdiği bir örgütlülük içerisinde olacaklar. Fakat bunun yanında ekonominin önemli bir bölümü dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi küçük ölçekli özel sermayenin sahipliğinde. Bu örnek. Mesela Mahmut Paşa Türkiye'de hala devam eden İstanbul'da ekonominin önemli bir şeyidir. Yani küçük atölyelerde Gedikpaşa'da ya da yine İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi'nde olduğumuz için yakınlardan örnek veriyorum. 3-4 işçinin ya da 10-15 işçinin çalıştığı atölyelerde önemli bir proleterleşme sürecinin yaşandığını görüyoruz. Yani buradaki tabii buralarda çok ciddi anlamda bir örgütlülük ortaya çıkmasa da sendikal anlamda biz buralarda arşivlerde yaptığımız çalışmalarda buradaki işçi sınıfının farklı taleplerle mücadele verdiklerini gündelik anlamda
tamam, çeşitli direnişlerde bulunduğunu görüyoruz. Tamam soracaktım. Yani talepler neydi burada?
Talepler genelde hemen hemen aynı
yine
talepler.
Yine tahmin
ettiğimiz. Bir ücret, iş çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma saatlerinin azaltılması, bir takım yemek gibi sosyal hakların kazanılması ve her zaman hem ikinci meşrutiyette olduğu gibi ücret ve çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında her zaman bir örgütlülük mücadelesi, yani örgütlenme mücadelesi. Çünkü lonca geleneğinden de gelen ve ilk sendikalaşma mücadelesinden gelen birikimin getirdiği işçi sınıfı içerisinde şöyle bir bilinç söz konusu, bir dayanışma ilişkisi olmadıkça işçilerin yaşadıkları işçileşme sürecine, mağduriyete ve yoksulluğa karşı ayakta kalma ihtimalleri yok. Bundan dolayı ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanında mutlaka örgütlenme özgürlüğü mücadelesi de bunlara eşlik ediyor. Biz ortaya çıkan taleplerde bu talebi de görüyoruz.
Sizce bilinç ne düzeydeydi? Yani şöyle, hem günün koşullarına uygun bilinç hem de bugünden bakınca tabii.
Yani işçileşme bir yandan yapısal bir süreçtir. Yani üretim araçlarından kopma ve emek gücünü meta olarak piyasada satma, bu yapısal olarak kapitalizmin ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Aynı zamanda işçi sınıfı kendi mücadelesiyle de kendi işçi bilincini ve kültürünü geliştirir. Bundan dolayı bu faillik, yani işçi sınıfının bir özne olarak verdiği mücadele, onun ne şekilde işçileşeceğini de bildirir, belirler. Bundan dolayı işçi sınıfının sahip olduğu bilinç, kültür çok farklı faktörler neticesinde oluşur. Yani bir işçinin erkek mi kadın mı olduğu, hangi bölgeden geldiği, hangi dili konuştuğu, toplumsal cinsiyeti, yaşı, yaşadığı mahalle, akrabalık, aşiret ilişkileri, yani o kadar farklı faktörler o işçileşme süreci içerisinde rol oynar ki işçi sınıfının ortaya koyduğu mücadelede ki talepleri, bilinç seviyesi, kültürü, sembolleri, kullandığı dil çok ciddi anlamda farklılıklar arz eder. Yani yeknesak tek tip bir işçileşme süreci hiçbir zaman yoktur. Bundan dolayı işte çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ücret talebiyle yükselmekte olan mücadeleler farklı söylemleri, bilinç biçimlerini ortaya çıkar. Yani sendikal talepler hızlı bir şekilde tek bir tarzda siyasallaşmaz. Farklı biçimlerde siyasallaşır. Bundan dolayı işçi sınıfı geleneksel muhafazakar referanslarını kullanır, dini referansları kullanır, geleneksel ailesel patriarkal referanslarını kullanır. Oralardan kendi işine yarayacak bir takım ahlaki argümanlar üretir. Yani bir ahlak ekonomisine göndermede bulunur. Yani sömürülmeye karşı, ezilmeye karşı nereden bir dayanak noktası buluyorsa ilk önce ona sarılır. Geleneksel bir takım aidiyetlere sarılabilir, dayanışma ilişkilerine sarılabilir. Fakat mücadelesi bir takım politik ideallerle buluştuğu noktada da siyasallaşması sola kayarsa, bugün daha aşina olduğumuz sendikal ve siyasal mücadelelerin içerisine girmekten de kaçınmaz. Bunların içerisinde de hızlı bir şekilde yer alır. Onun için çok farklı bilinç ve kültür biçimleri, tarzları ortaya koyar işçi sınıfı mücadeleleri ve 1920'lerde, 30'larda da biz bir şekilde bunları koyuyoruz. Yani işçi sınıfı içerisinde milliyetçi söylemi, muhafazakar dini söylemleri buluruz ama bir işçi sınıfının milliyetçiliği ile sermayelerin milliyetçiliği aynı hiçbir zaman değildir. Çünkü ikisi ayrı sınıflara aittirler. Bundan dolayı sınıf ilişkilerini, sınıfın ortaya çıkarttığı farklılıkları sadece işçi sınıfı mücadelesinde, ücret ilişki mücadelesinde, çalışma koşullarına ilişkin mücadelelerde değil, söylemlerindeki farklılaşmalarda da tespit edebiliyoruz.
Bir de o dönem milliyetçiliğe rastlamak çok enteresan olmasa gerek öyle bir dönemde.
Yani
bir
hakim ve hegemonik söylem bir ulus inşası olduğu için devletin, bir ulus devlet inşası süreci içerisinde olduğumuz için hegemonik söylem elbette ki milliyetçilik. Bundan dolayı da mücadele eden işçiler, bu sadece Türkiye'de böyle değil, Fransa'da da, Almanya'da, sonuçta Birinci Dünya Savaşı'nda hatırlayalım, çok büyük sendikal hareketler, sosyal demokrat partiler meclislerde temsil edilmelerine rağmen bunların çoğu ulusal mücadelelerin arkasında dizilebilmişlerdir, burjuvazinin arkasında. Bundan dolayı bu 20. yüzyıl başının ve 20. yüzyılın ortasında faşizmler çağının çok evrensel bir o olgusudur. Yani bir yandan alternatif bir sosyalist siyasallaşma olabilecekken işçi sınıfı içerisinde başka türlü bir siyasallaşmaların da neşet edebildiğini görüyoruz. Fakat orada bile, onlarda bile, yani işçi sınıfı çok ciddi anlamda bir muhafazakar söyleme sahipken de, milliyetçi bir söyleme sahipken de kendi sınıf taleplerini, kendi sınıfsal konumunu bunlara yansıtarak bunları farklılaştırdıklarını da tespit edebiliyoruz. Bundan dolayı gayet, gerçekten demin de söylediğiniz gibi, eşyanın tabiatı gereği 20. yüzyılın ilk yarısında işçi sınıfı içerisinde, o ulus devlet inşası süreci içerisinde bunlardan işçi sınıfında azade olmadığını, bunun karşısındaki siyasal projelerin daha güdük, daha zayıf kaldığını görüyoruz ki bu 20. yüzyılın ikinci yarısında elbette ki değişecek, Türkiye bağlamında tabii.
Peki, şimdi şöyle, yani biraz daha ilerleyelim tarih olarak. Belki şöyle yapabiliriz. Yani Cumhuriyet ilan edildi, artık sistem oturuyor. Böyle ilk kriz, yani ilk büyük kriz diyebileceğimiz dönemdeki işçi sınıfının durumu neydi?
Ya 1929 çok ciddi anlamda bir yıkım getiriyor. Bu yıkım elbette ki o zamanki örgütlülükleri ve mücadeleyi ciddi anlamda belirliyor. Fakat bu süreçten sonra 1940'lar, İkinci Dünya Savaşı da çok ciddi anlamda bir yıkım getirecek bunun ertesinde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında piyasa ekonomisinde çok ciddi, bizim boom dediğimiz, patlama dediğimiz çok önemli bir açılma dönemi yaşanacak ki 1950'li yıllar Türkiye'de de Demokrat Parti dönemine denk gelir. Dünya ekonomisiyle farklı bir entegrasyonun yaşandığı, özellikle özel sektörün ve sanayi burjuvazisinin, sanayi sermayesinin ciddi anlamda birikim sahibi olduğu, farklı sektörlerde yatırımlar yaptığı. Bundan dolayı sadece kamu iktisadi teşekkülleri çerçevesinde sanayi işçi sınıfının değil, özel sektör içerisinde de sanayi işçisinin, mavi yakalı işçi bloğunun büyüdüğünü, genişlediğini, diğer sektörlerdeki yaşanan işçileşme ve sendikal deneyimlerle birlikte bunların eş zamanlı olarak gelişmeye başladığını görüyoruz. Bundan dolayı 1950'ler bir başka kırılma noktası Türkiye tarihinde.
Peki, o zaman büyük kırılmalardan birisi de özelleştirmelerin yaygınlaşması, özelleştirme politikaları diyebilir miyiz?
Evet, yani özelleştirme politikası olarak daha çok biz tabii neoliberal dönemi biliyoruz. Yani sosyal refah rejiminin dönüşmeye başladığı ve 70'lerdeki kapitalizmin girdiği krizden sonra gelen döneme ait görüyoruz. Fakat 1950'ler de aslında, yani daha sosyal refah rejimlerinin olduğu, ithal ikameci dönemin olduğu, gümrük duvarlarının olduğu dönem de aslında dünyada çok ciddi anlamda küreselleşen bir dönem. Yani sermayenin küreselleştiği, özellikle Amerika hegemonyasında küreselleştiği ve aslında burjuvazinin ve sermayenin sosyal refah uygulamalarını böyle finanse edebildiği, böyle bu maliyeti ödeyebildiği, katlanabildiği bir dönem. Onun için küreselleşme, aslında kapitalizm her zaman küresel bir iktisadi düzen, sermaye birikim düzeni, küresel bir düzen. Bundan dolayı 1950'lerde de, yani Amerikanlaşmanın başlaması, dünya ekonomisine Türkiye'nin açılması, ithal ikamecilikle birlikte oluyor. Yani ithal ikameci hem bir ithalat aslında patlamasına yol açıyor, makine ithalatı anlamında, hem de sermayenin küreselleşmesi anında ilk uluslararası ortaklıkların ortaya çıkmaya başladığı, yani yerli milli burjuvazinin kendi firmalarıyla, yabancı ortaklıklarla, yabancı yeni şirketlerin kurulduğu bir dönem oluyor 1950'ler. Ve burada daha 20'lerden 30'lardan gelen yerel bağımsız sendikaların yavaş yavaş yeniden palazlandığı, güçlenmeye başlandığı ve eyleme geçtiği bir dönem olarak aslında 1950'leri bir mayalanma, yeniden uyanış dönemi olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz ki 1960'lar aslında bunun sonucu olacak. 1960'lar nasıl bir siyasallaşma, kitle hareketlerinin ortaya çıktığı bir dönem. Aslında bunun kökenleri 1950'deki o dönüşümde bir şekliyle yatıyor. 1960'lı yıllar ise kitlesel siyasal hareketlerin, kitlesel sendikal hareketlerin ortaya çıktığı, yani tipin, diskin kurulduğu yıllara doğru gidildiğini söyleyebiliriz.
Şimdi aslında başta söylediğinizle de o zaman anlıyoruz, yani oraya denk düşüyor. Yani elbette ki ülkedeki siyasal ekonomik gelişmeler işçi sınıfı mücadelesine tabii ki en önde yön veriyor. O zaman işte 60'lar, yani şöyle soracaktım ben onu ama siz daha önden bağlamış oldunuz. Yani 68 hareketi diyebildiğimiz hareket aslında bir yandan işçi sınıfı mücadelesinin ilerlemesine de yol açtı mı diye soracaktım ama tabii siz
aslında
onu daha 60'lardan
evet,
aldınız.
68
yani.
Aslında onun bir sonucu. Sonuç. Yani 68 aslında bunun tepe noktası, patlama noktası, devrimci bir kalkışma noktası küresel çapta. 68'in olmadığı yer yok. Yani sadece kapitalist dünyada da değil, yani sosyalist dünyada da. Çünkü 1968 bir kere her şeyden önce piyasa karşıtı, aynı zamanda bürokrasi karşıtı bir hareket. Bundan dolayı dünyanın dört bir yanındaki siyasal rejimlere karşı, yani ulusal bağımsızlığını kazanmış sömürge karşıtı hareketlerin iktidara geldiği 3. dünyada da 68 hareketini görüyoruz. Kapitalist dünyada da görüyoruz. Sosyalist, real sosyalist ülkelerde de 68 hareketini görüyoruz. Elbette ki bu 1960'lar boyunca gelişen toplumsal hareketlerin bir ifadesi ve bu toplumsal hareketler içerisinde 19. yüzyılda olduğu gibi, 20. yüzyıl başında da olduğu gibi, 20. yüzyılın ortasında da bu toplumsal hareketlerin önemli, çok önemli başat aktörü her zamanki gibi işçi sınıfı. Yani işçi sınıfı tabii çok farklı kesimlerden de oluşuyor. Bunun içerisinde işçileşmekte olan çiftçiler, köylüler de var, kadınlar var. İşçi sınıfının feminizasyonu tabii özellikle dünya savaşlarından sonra çok ciddi anlamda ortaya çıkıyor. Bundan dolayı kadın hareketi de çok, feminist hareket de çok önemli bir aktör olarak ortaya çıkacak. Toplumsal hareketler içerisinde çok farklı kesimlerin farklı taleplerle ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz ama 1960'lar aynı zamanda sosyal refah rejimi içerisinde, ithal ikameci sanayi içerisinde proleterleşen kesimlerin siyasallaştığı ve örgütlü bir mücadele yürüttükleri aynı zamanda bir aralık olacak ki Türkiye tarihinde bunun ifadesi işte sendikacıların kurduğu Türkiye İşçi Partisi, gençlik hareketlerin bununla eklemlenmesi, diskin kuruluşuna giden süreç Türk İş'in yanında ve buna karşı sistemin verdiği cevap ve bastırma girişimlerine karşı da 15-16 Haziran direnişi ve onun yanında üniversite işgalleri, toprak işgalleri, yani hemen hemen ülkenin dört bir yanında toprak işgallerinden işçi mücadelelerine, üniversite işgallerine karşı toplumsal hareketin topyekün olarak karşı çıktığı bir uğrak olarak da 68-72 arası çok ciddi bir kopuşu temsil edecek. Çünkü ilk defa toplumsal hareketler, işçi hareketleri, gençlik hareketleri siyasallaşarak ulus devleti karşılarına alacaklar. Hatta silahlı mücadele içerisine girmeye cüret edecekler.
Evet, ama ulus devlet de boş durmuyor tabii. Bundan sonra sanıyorum şöyle ifade etmek doğru olur mu diye sorayım. Sertleşiyor mu? Devletin tutumu da sertleşiyor mu artık? Yani şöyle işte bundan sonra belki biraz da düşüşe de başlanan yıllar mı oluyor? Yani kanlı 1 Mayıs'ı hatırlayalım mesela. Tam bu saydığımız o muhteşem yıllardan bir anda daha mücadelenin sertleşti. Zaten oradan da işte 80'e doğru geleceğiz. Yani mücadele bir yandan hızlı yükselirken ama bir yandan karşısındaki direnç de sertleşiyor mu?
Tabii ki de. Mücadele, sınıf mücadelesi ve özellikle siyasallaşan sınıf mücadelesi yükseldikçe bunun karşısında 12 Mart, daha sonra 12 Eylül ve ikisinin arasındaki faşist hareket, yani düzen bir şekliyle buna karşı hem devletin müdahalesini getirecek, askeri darbeler olarak bir şekilde ortaya çıkacak. Onun yanında da faşist hareketin yükselişini göreceğiz. Bunların yükselişi, siyasal mücadelenin sertleşmesi ve işin içine şiddetin girmesi sistemin düzenin kendisini müdafaaya çekilmesi, koruma refleksi göstermesi ve bundan dolayı da yükselmekte olan sınıf hareketlerine ve siyasal hareketlere saldırı örgütlemesi sonucunda ortaya çıkacak. Bundan dolayı 68 en üst noktasına geldiğinde 15-16 Haziran ortaya çıktığında, üniversite işgalleri ortaya çıktığında, yani toplumsal hareketler, toprak işgalleri çok canlı bir şekilde kendilerini ortaya koyup ifade ettiklerinde sistem de buna askeri darbelerle, sivil faşist hareketin müdahaleleriyle bir şekilde bir cevap oluşturmaya çalışacak ki 1970'ler bundan dolayı Türkiye'de sağ-sol kavgası olarak bir şekilde formüle edilmeye çalışacak. Aslında o sağ sol kavgası değil, yükselmekte olan sınıf hareketlerine sistemin saldırısı, şiddetli saldırısı olarak ortaya çıkması olacak. Yani bunun sonucu da zaten nihai noktası da 12 Eylül askeri darbesi, bir şekliyle çok ciddi anlamda büyük bir darbe vurarak toplumsal
doğrudan
hareketleri ve siyasayı yani, bir son verecek. Evet,
evet. Evet, örgütlü mücadeleye darbe vurarak zaten işte sendikaları, siyasi partileri, belki işçi önderleri vesaire, tüm bunları etkileyen bir süreç. Peki ama şöyle, yani şimdi oraları hep detaylı da konuşuyoruz her zaman. Biraz orayı atlayarak, yani darbe neler yaptı, neler götürdü, evet. Peki ama orada şuraya biraz sizin vurgu yapmanızı isteyeceğim. Darbenin ardından yani aradan 9 yıl geçtikten sonra aslında bakıldığında çok da bir vakit değil 9 yıl. O kadar büyük bir yıkımdan sonra. Ama bahar eylemlerini görüyoruz. 89 bahar eylemleri. Bunlar da bir kırılma mıydı sizce?
Tabii ki de. Yani askeri darbe örgütlü siyasal ve sınıfsal sendikal harekete karşı gerçekleşiyor. Fakat işçi sınıfı hareketliliği, demin de ilk başta biraz değinmeye çalıştığım gibi, sadece siyasallaşmış örgütlü sendikal mücadelelerden müteşekkil bir hareket değildir. Kendi içerisinde işçi sınıfı çok farklı mücadele biçimlerini ortaya çıkar. Çok farklı direnişler, çok farklı baş kaldırıları ortaya çıkarır. Bunların farklı tarzları, farklı şekilleri ortaya çıkar. Onun için işçi sınıfı örgütlü olmadığı zaman da kendi bulduğu araçlarla, kendi bulduğu söylemlerle mücadele etmeye devam eder. Yani ortadan kalkmaz. İşçi sınıfı var olduğu her yerde belli bir mücadeleyi bir şekliyle gündeme getirir. Bundan dolayı 12 Eylül askeri darbesinden sonra ve 82 anayasasından sonra çok ciddi bir askeri rejim ve vesayet rejimi kurulsa da insanlar, toplum ve o toplum içerisindeki mücadele dinamikleri ortadan kalkmadığı için elbette ki toplumsal mücadeleler de ortadan kalkmayacak. Ve asıl olarak 12 Eylül düzeni zaten 1990'larda tam anlamıyla aslında sonuçların ortaya çıkacak. Bundan dolayı 1980'ler hala Türkiye'nin 1970'lerde gibi yaşadığı bir dönem. Yani 70'lerin kelime haznesiyle konuşan, 70'lerin kavramlarını kullanan bir toplum, askeri vesayete rağmen. Bundan dolayı 80'lerde hala tam anlamıyla bir Türkiye toplumunun dönüştüğünden bahsedemeyiz ki askeri rejime ve onun kurduğu düzene, onun ortaya çıkarttığı iktisadi rasyoneliteye, özalcılığa vesaire, piyasa düzenine karşı isyan ve mücadele de 89'dan önce başlayacak zaten, yine öğrenci hareketiyle. Yani 87'lerden itibaren, 1987'den itibaren dernekler süreci olarak bilinen 87-89 arasında üniversite işgalleri vesaire çok ciddi anlamda ortaya çıkacak. Bugün Türkiye'nin en büyük sendikalarından bir tanesi olan Bağımsız Keskin kuruluş süreci, eğitim emekçilerinin yeniden sendikalarını kurması ve yasal mücadele, yasallaşma mücadele vermesi, yine 80'lerin sonunda 87-89-90 sürecinde gerçekleşecek. Yine maden yürüyüşü, işçi eylemlilikleri, 89 baharı olarak bilinen süreç. Yani işçi sınıfı hareketliliği, feminizmin, bir kadın hareketinin tekrar örgütlenmesi ve kendisini bir aktör olarak ortaya koyması yine 80'lerin sonunda çok ciddi bir şekilde ortaya çıkacak. Bundan dolayı 80'lerin ikinci yarısı ve 90'ların başı Türkiye'de toplumsal hareketlerin çok canlı olduğu, işçi sınıfı mücadelesinin, toplumsal hareketlerin, gençliğin, kadınların mücadelesinin çok canlı olduğu, çevre için, ekoloji mücadelesinin Bergama örneğinde vesaire bugüne gelen süreçte, bugün mirasını bir şekilde taşıdığımız damarların ortaya çıktığı bir dönem olacak. Bundan dolayı evet, 12 Eylül çok ciddi anlamda bir kırılma noktası. Sermaye birikim rejimi anlamında çok ciddi bir kırılma noktası. Askeri vesayet anlamında çok ciddi yeni bir rejimin ortaya çıkması anlamında kırılma noktası. Ama toplumsal hareketler de çok kısa bir süre içerisinde buna kendi cevaplarını verecek. Çünkü sistem Kemalizmi yeniden hortlatarak yeni bir gardırop Atatürkçülüğüyle hegemonya krizine deva olamayacak ve 1990'lar bundan dolayı özellikle Kürt hareketinin yükselişi ve siyasal İslam'ın yükselişiyle çok ciddi bir hegemonya krizi içerisinde olacak siyasal sistem. Bundan dolayı da bir yönetememezlik içerisinde olacak. İşte derin devlet tartışmaları, siyasal rejim içerisinde yönetici sınıflar, yönetici elitler, seçkinler arasında çok ciddi kavgaların, çatışmaların ortaya çıktığı bir dönem olacak.
Peki 90'lar. Bunlar işçi sınıfının mücadelesine nasıl yansıdı?
İşçi sınıfı mücadelesine şöyle yansıdı. İşçi sınıfı mücadelesi hem Türk İş hem DİSK içerisinde yeniden yasallaştıktan sonra ve ortaya çıktıktan sonra keskin kuruluşunda bir örgütlü mücadele. 1 Mayıs'ların tekrar büyük kitlesel bir şekilde büyük meydanlarda yapılma girişimi ki işte Taksim mücadelesi bunun ertesinde gelecek. Kadıköy'lerde vesaire kitlesel 1 Mayıs'lar kutlanmaya başlayacak. İşçi sınıfının çok ciddi anlamda yükselişe geçtiğini, bunun karşısında da devletin bu sefer paramiliter güçlerle, ona derin devlet denildi zamanında, paramiliter güçlerle, mafyatik ilişkilerle bunun karşısına çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Bunda çok başarılı olamayacak. Nihayetinde sistem kendi hegemonya krizini AKP ile çözecek. 2002'de AKP'nin tek parti olarak yavaş yavaş iktidara gelişi ve bugüne gelecek şekilde çok hegemonik bir blok kurarak 80'lerdeki 90'lardaki sermaye düzeninin krizine ve işçi sınıfı hareketinin yükselişine bir cevap bulduğunu söyleyebiliriz.
Evet, peki o zaman biraz daha artık bugüne gelirken biraz AKP'nin ilk dönemlerindeki işçi sınıfı mücadelesine ve elbette devletin tutumuna ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Çünkü işte malum AKP'nin geldiği ilk yıllardaki söylemleri, mesela tartışmalı işte Taksim'i açacağını söylemesi ve açmış olması bir senede olsa gibi bir takım adımlar söylemlerinde vardı ve bu hatta yine siyasal yapıları da çok bölen meseleydi ya, yani o söylemlere kanmak, inanmak, doğru olabileceğine inanmak gibi bir takım çeşitli siyasal gelişmeler de yaşandı ama işçi sınıfı mücadelesi nasıl etkilendi bu değişimden?
Evet, AKP ile devlet gibi bir ayrımı da yapmamak gerekiyor. Aslında tabii ki de böyle bir egemen blok içerisinde, egemen sınıflar içerisinde çok farklı fraksiyonlar, hem sermaye sınıfı içerisinde hem devlet seçkinleri arasında çeşitli fraksiyonlar elbette var. Farklı eğilimleri olan, farklı siyasal programları, gündemleri olan fraksiyonlar var. Aynı işçi sınıf hareketi içerisinde de farklı bölünmelerin siyasal anlamda, sınıfsal anlamda olduğu gibi hem ezilenler arasında hem egemen blok arasında bir farklılaşma olabiliyor. AKP 2002'den sonra yeni bir hegemonya tesis edebildi. Yeni bir egemen blok yarattı. Hem sermaye sınıfı içerisinde hem devlet seçkinleri içerisinde yeni bir projeyi hegemonik bir şekilde kurdu. Ve hızlı bir şekilde, çünkü Cumhuriyet tarihinde artık önemli bir dönemi, yani nasıl tek parti dönemini Kemalizmi kendine özgü aynı zamanda önemli bir dönem olarak alıyorsak AKP'de Erdoğan dönemi de artık Cumhuriyet tarihinin bir çeyrek yüzyılını temsil eden ve önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönem, bunu görmek lazım. Ve aynı zamanda parti devletin çok ciddi anlamda aşama kaydettiği, inşa edildiği bir dönem. İşçi sınıfı hareketi bu siyasal olarak çok güçlü iktidar karşısında özelleştirme karşıtı eylemliliklerde zaman zaman baş verse de, kendisini gösterse de, yine sendikal anlamda örgütlülüğünü devam ettirse de, çok farklı sektörlerde kendiliğinden işçi sınıfı eylemlilikleri, metal fırtına eylemliliklerinde olduğu gibi özellikle metal sektöründe veya farklı sektörlerde ortaya çıksa da bunun karşısında güçlü bir iktidarı tesis ettiği için işçi sınıfı hareketinde önemli bir dağılmaya yol açtığını söyleyebiliriz. Yani 12 Eylül rejimi askeri vesayeti altında dahi sendikal örgütlenmelerinin yükseldiği, kitlesel eylemliklerin olduğu, ortaya çıkabildiği bir deneyimler yaşanabilse de AKP döneminde iktidarın hem ideolojik olarak hem yarattığı hegemonik blok açısından güçlülüğü elbette ki işçi sınıfı veya alternatif dünya tasarımına sahip insan kesimler arasında önemli bir yılgınlığa yol açtığı vaka. Tabii bundan dolayı da ne oldu? Bundan dolayı hem sendikal hareket hem de siyasal sosyalist muhalefet düzen içi alternatiflerin arkasına dizilmek zorunda kaldı. Zaman zaman yaşanan Gezi isyanı gibi uğraklar dışında genelde mahalli seçimlerde ortaya çıkan bir takım liderlerin arkasında ya da farklı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gördüğümüz gibi gerçek anlamda alternatif olmayacak, sistem karşıtı olmayacak olasılıkların arkasında dizilmek zorunda kaldı. Çünkü bunun dışındaki olanaklar özellikle Kürt Özgürlük Hareketi, özellikle Demirtaş'ın bir lider olarak ortaya çıkması, yine Gezi Hareketi gibi hareketler, bunlar karşısında sistem bunları eterne etmeyi başardı. Yani hem Kürt Özgürlük Hareketi'ni, barış sürecini, hem Selahattin Demirtaş'ı mahkum etmesi ve hareketin onu sahiplenemeyecek konumda bırakması ve farklı alternatif, adalet yürüyüşlerinin arkasına dizilinmesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sistem karşıtı olmayan adayların arkasında birikilmek zorunda bırakılması aslında AKP'nin kurmuş olduğu güçlü iktidarın yıkıcı etkilerini bir şekilde hem sendikal harekette hem de sosyal siyaset içerisindeki yıkıcı etkilerini görüyoruz. Ama demin sorduğunuz ilk soruya gelirsek hani ne önemi var, bunları niye konuşuyoruz? Tam da bundan dolayı konuşuyoruz. Çünkü bunun dışına çıkma ihtimali bizim tarihimizde vermiş olduğumuz mücadelelerde gizli. Onun için tarih konuşuyoruz. Onun için vardık, varız, var olacağız diyoruz. Yoksa yandık, bittik, eyvah demenin dışında bir alternatifimiz olamaz. Kendi geçmişimize baktığımız zaman vermiş olduğumuz kendiliğindenci isyanlar, örgütlü mücadeleler, siyasal mücadeleler, bunlara baktığımız zaman gelecekte bulabileceğimiz çıkış yollarına dair bunlar bize bir takım referans noktası teşkil ediyor.
Evet, belki bu dönem şöyle biraz kısaca özetleyelim. Böyle en çarpıcı olanlarla, yani o kırılma noktalarını daha iyi anlayalım diye. İşte mesela yine işçi sınıfı mücadelesi açısından 15 Temmuz darbe girişimi belki bir sonraki yüzyılda buraya baktığımızda kırılma olarak sayabiliriz. Çünkü OHAL ilan edildi bütün bir memlekette ve işte dönemin cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki OHAL'i dedi, yani işverenler temsilcileriyle görüşürken sizin için dedi çıkardık o hali. İşte grevleri yasaklıyoruz dedi. Yani böyle hem herkesin önünde azarladı hem de bu kadar açıktan doğrudan yöneticinin ağzından böyle bir şey duymak da bir şok etkisiydi aslında. Belki ileride daha fazla şok olacağız. Bugün içinde yaşarken çok şok olamıyoruz ama ve yine işte örgütlülüğe vurulan meselelerden birisi. Ama aynı ağız daha önceki yıllarda şunu söyledi ve yaptı. İşçiler dedi bundan sonra iki sendikaya üye olabilir dedi. Yani bu şunu kurması bu hareketi nasıl etkiliyor? Yani dilinde bambaşka bir şey söylerken yaptıklarıyla bambaşka bir Türkiye yaratıyor ya bize. Yani evet, anayasaya açıp baktığımızda iki sendikaya üye olabiliyoruz. Ama kod 49'la işten atılabiliyoruz.
Daha önceki dönemlerde de söyledik, yani işçi hareketi veya siyasallaşan toplumsal hareketler yükseldikçe 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi veya sivil faşist hareketin yükselişi, devlet tarafından bir şekilde örgütlenmesi gündeme geliyor. O örneklerde anlattığımız gibi ya da tek parti dönemindeki örneklerde olduğu gibi AKP'nin bu 25 yıl, çeyrek yüzyıl olan artık döneminde de belli bazı uğraklarda toplumsal hareketlerin ciddi anlamda bir varlık gösterdiğini, hatta siyasal olarak Demirtaş'ın yükselişinde veya %10 barajının yıkılışında olduğu gibi örneklerde sistem buna karşı işte 15 Temmuz darbe girişimi veya darbe, artık onu nasıl tanımlayacaksak ileride daha net analiz edebileceğiz. Onlarda gördüğümüz gibi kendi cevabını hemen kendisi zaten oluşturabiliyor. Bunlar aslında bu yükselen hareketler. Onun için 2014-2016 arasında çok ciddi anlamda yükselen bir toplumsal hareketlilik ve örgütlü toplumsal hareketlilik var. Sistem bir şekilde buna cevabını veriyor ve Erdoğan'ın söyleminde gördüğümüz aslında o dedik ya çok ciddi bir hegemonik, egemen sınıf, egemen blok kuruyor. Ona sesleniyor zaten işte o sesleniş oraya. Yani diyor ki egemenlere, toplumun egemen sınıflarına hani sizin temsilciniz siyasal olarak benim diyor. Çünkü onlar içerisinde, egemen sınıflar içerisinde de siyasal mücadele içerisinde de farklı çatallıklar var, farklılaşmalar var, fraksiyonlar var. Bunları o şekliyle toparlayabiliyor ve onlara ondan dolayı sesleniyor ve ne yaptığını çok net bir şekilde ve özlü bir şekilde ifade ediyor. Çünkü onun karşısında diyor ki egemen bloğu sizin karşınızda alternatif olarak bunlar var. Ve kendisini öyle konumlandırabildiği için de güçlü bir iktidar tesis ediyor. Çünkü bütün egemen sınıfları kendi arkasında ikna edici bir şekilde toparlayabiliyor.
Peki bu 100 yıl içerisinde sizce işçi sınıfı hareketini ve mücadelenin seyrini net olarak değiştirdi dediğiniz bir eylem, hareket, başkaldırı, grev hangisi sizce?
Yani bakiye olarak 1908 grevleri çok önemli bir kırılma noktası işçi sınıfı tarihinde. Daha sonra 1946 sendikacılığının ortaya çıktığı dönem, yani sendikaların yasa olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktığı dönem, orada şeyi görüyoruz, o yaşamakta olan dinamik varlığı görüyoruz. Baş gösteriyor çünkü yasal sendikaların ortaya çıkarıyor. O önemli bir gösterge. 1950'lerden sonra 1960'ların başında TİP'in sendikacılar tarafından kurulması 60'ların başında çok önemli bir sembolik olay. O dönemin sonunda 15-16 Haziran disk için verilen mücadele önemli bir kırılma noktası. Daha sonra 1989 sürecindeki bahar eylemlilikleri 12 Eylül askeri rejiminden çıkılırken önemli başka bir sembolik gelişme. En sonunda Gezi ve onun etrafında oluşan öncesinde ve sonrasında sayısız işçi sınıfı mücadelesi veya varoşlarda verilen kentsel dönüşüme karşı verilen mücadeleler, bunlar 100 yıl boyunca ortaya çıkan farklı öbekler.
Evet. Peki ikinci yüzyıl la dair ne görüyorsunuz?
İkinci yüzyıla dair, yani bugünden söylemek dünyanın şu ortamında, sadece Türkiye'de çok karamsar, karanlık bir dönemden geçmiyoruz. Çünkü uygarlık kriziyle karşı karşıyayız. Hem çok ciddi bir ekolojik felaketle yaklaşan yüz yüzeyiz. Aynı zamanda çok ciddi siyasal anlamda dünya çapında otoriterliğin ve muhafazakarlığın yükselişte olduğu, faşizan hareketlerin çok ciddi anlamda, çok popülist liderlerin çok ciddi anlamda yükselişte olduğu bir dönemdeyiz. Yani karamsar olmak için sayısız nedene sahibiz. Ancak bundan önce de çok karanlık dönemlerden geçti insanlık. 19. yüzyıl sonunda da olsa çok karamsarlık çağıdır biliyorsunuz. 19. yüzyıl sonu Nietzsche'yi de sembolize olan faşizmler dönemi, yine 30'larda 40'larda, yani dünya tarihinde bu tür karamsar olmamızı gerektiren çok ciddi soykırımların, etnik temizliklerin yaşandığı dönemler hep olmuştur. Bundan dolayı 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında söylediğimiz gibi iki olasılık var. Ya sosyalizm ya barbarlık. Yani insanlık ya yok olacak, bir ciddi bir büyük bir felaket karşı karşıyayız. Büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Ekolojik savaş, yıkımlar, savaşlar, yerinden edilmeler vesaire, ki göçmenlik krizini zaten dünyada görüyoruz. Ya da insanlık, büyük insanlık ayağa kalkarak başka bir alternatif için mücadele edecek. Bunun arası artık çok daha az mümkün. Eskiden daha arasının mümkün olduğu dönemler de yaşandı. Bana göre çok daha az mümkün.
Evet. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.